Orkid Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sunar.
Orkid'in sunduğu Başarılı Kadın Sporcular programındasınız. Ben İknur Yılmaz. Bugün tenis kortlarını tekerlekli sandalyesiyle aşındıran, engellere karşı adeta savaş açmış bir sporcuyu ağırlayacağız. Hikayesi yok artık dedirten bu sporcunun hayatı 21 yıl önce tam 21 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu değişiyor. Tekerlekli sandalye onun hayatında başka bir ufuk açıyor. 12 farklı engel grubuna sahip arkadaşımla kendimi keşif yolculuğuna çıktım diyor. Sporun onun hayatında çok şey değiştirebileceğini zaten en başından beri bildiğini söylüyor. Bir şey yapmış olmak, bir şekilde sporun bir yerinden tutulmak istiyor. Eğlence amaçlı olarak katıldığı golf seçmelerinde derece alıyor. Yaklaşık 1,5 yıl golf oynuyor. Sakatlandığı 2001 yılından bu yana gönlünde ve kalbinde yatan tenis oynayabilmekti. Engelli tenisine gönülden destek veren Alman kökenli bir kadın onu keşfediyor. O gün hayatına giren tenis, o günden bu yana hayatının bir parçası haline geliyor. Bir şeyler yapabilmek için öncelikle para kazanmak gerekiyor diyor. Şirkete gitmeden evden çalışabildiği bir iş buluyor. Seçim yapması gereken zamanlar oldu. Hem tenis hem golf. İkisini birlikte devam ettiriyor. Ancak ikisinden birini seçmesi gerekiyor. Ulaşımı düşünüyor. Tercihini tenisten yana kullanıyor. Yetenekleri bu sporlarda da sınırlı kalmıyor. Arkadaşlarını yüzerken izlemeye gidiyor. Daha sonra kendi de yüzmeye başlıyor. Katıldığım bir kampta yeni bedenimle birlikte yüzmeyi yeniden öğrendim diye anlatıyor o günleri. Yüzmeyle birlikte birçok şeyi yapabileceğini de keşfediyor. Onu anlatan cümle, denemekten vazgeçmiyorum oluyor. En büyük motivasyonu birilerine destek olduğunu bilmek. Bir kişiyi dahi spora başlatabiliyorsam ne mutlu bana diye belirtiyor. Kendisi gibi bir arkadaşının hayatına da dokunmuş. Anneme kalsaydı, aman dışarı çıkma sözleriyle yaşamımı sürdürür, annemin dizinin dibinden ayrılmazdım diyor. Kendisi yakın zamanda anne oldu. Yaşadığı ilçe Beykoz'un fenomeni haline geldi. Ayrıca ondan tenisçi Ebru diye bahsedilmesini istiyor. Öyle mutlu oluyor. Çünkü aslında o sadece tenisçi Ebru. Hoş geldin tenisçi Ebru.
Hoş buldum, merhabalar.
Merhaba. Ebru, senin ilginç bir hikayen var. Bundan 21 yıl önce sen de tam 21 yaşındayken bir kaza geçiriyorsun ve omurilik felci oluyorsun. O günden bugüne de hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürüyorsun. Daha sonra engel tanımayarak çeşitli sporlar deniyorsun. Bugün Türkiye'de bu konuda parmakla gösterilen isimlerdensin. Kaza geçirdiği günden bugüne Ebru Bulgurcu neler yaşadı? Hayatında neler değişti? Bize Ebru'nun hikayesini anlatır mısın?
Tabii ki. İlk olarak kaza geçirdiğim ilk dönemde engelli nasıl olunuru katılmış olduğum bir tiyatro grubu ile öğrendim. 12 farklı engel grubuna sahip kişiden tekerlek sandalye ile ilgili birçok şeyi öğrenip, keşfedip, kendimi geliştirip onlarla birlikte çeşitli sporlarda yer alabileceğimi, çalışabileceğimi, eğitim hayatıma devam edebileceğimi gibi birçok şeyi onlarla birlikte keşfedip hayatıma bir şekilde yön vermeye başladım onların vesilesiyle. İlk olarak sporun benim hayatımı değiştireceğini, geliştireceğini, bana çok fazla şey katacağını biliyordum. Bedensel anlamda, fizyolojik olarak, psikolojik olarak çok şey katacağını biliyordum. Ama 2001 yılında spora başlayabilmem ne yazık ki o dönemdeki imkansızlıklar nedeniyle, ulaşım gibi en büyük engelimiz olan nedeniyle gerçekleşemedi. Ben 2008 yılında ilk olarak golf ile spora başladım. Bir şey yapmış olmak istiyordum. Bir şekilde sporun bir yerinden tutunmak istiyordum açıkçası. Golf seçmeleri vardı. Arkadaşlarımızla eğlence amaçlı olarak katıldığımız bir organizasyonda derece alarak ilk 15, daha sonra ilk 5'e girdim. Ve yaklaşık 1,5 yıl tenis golf oynadım. Ama benim gönlümde, kalbimde yatan 2001 yılından bu yana bir şekilde tenis oynayabilmekti. 2009 yılında Beykoz'da Omelik Saçlar Derneği Beykoz Şubesi branş açtılar. Daha sonra bir kort yapıldı. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nin kampüsünde arkadaşlarımız tenis oynamaya başladılar. Ben onları ziyaret etmeye gittiğim bir gün Marina Bamlester Karaca adlı Alman kökenli bir tenis aşığı kadın, engelli tenisine gönülden destek veren bir kadın beni keşfetti. Onunla birlikte bir şekilde tenise başlamış oldum. Ben arkadaşlarımı ziyaret etmeye gittiğim gün tenis hayatıma girdi ve hayatımın bir parçası oldu o günden bu yana.
Ebru, sakatlık yaşadığın aynı yıl tiyatro kursuna başlıyorsun. İki yıl sürüyor tiyatro maceran.
Üç yıl.
Ardından sporla olan hikayen başlıyor. Spor senin hayatına ilk olarak golfle giriyor, kendine bahsettin. Bu yolculuk tenisle devam ediyor. Aynı zamanda yüzme ve dalış yapıyorsun. Özel bir şirkette de müşteri temsilcisisin.
Evet. Bir şeyler yapabilmek için öncelikle para kazanmak gerekiyor. Para kazanabilmek için evinden dışarı çıkabilmek gerekiyor. eğitim tamamlanması gerekiyor vesaire, bir sürü boşluklar var ama ilk olarak benim hani kendi evimdeki engel durumunu engelsiz hale getirebilmem için çalışıyor olmam gerekiyordu. Antrenmanlara aktif olarak ya da sosyal hayata aktif olarak sahip olabilmem için para kazanmam gerekiyordu. İlk olarak özel bir kurum, vakıf daha doğrusu, engellileri, engel personel arayan kişilerle buluşturuyorlar. Beni o anki şirketimle 2008 yılında bu vakıf buluşturdu. Herhangi bir şekilde şirkete gidip gelmek zorunda kalmadan evde internet üzerinden çalışabilme imkanı sundular. İlk olarak aktif olarak spora da devam edebilmek için part-time çalışmaya başladım. Daha sonra değişti bu iş. İlk olarak evdeki engelleri düzelttim. Aktif olarak engelsiz bir bağımsız şekilde sokağa çıkabilmeyi sağladım. Spora devam ettim. Daha sonra hem tenis hem golf bir dönem birlikte devam ettirdim ama aynı zamanda da iş hepsi bir arada olmadığı için şekilde seçim yapmam gerekiyordu. Beykoz içerisinde ve çok isteyerek yaptığım için, yapacağımı bildiğim için tenis tercih ederek yoluma tenisle devam ettim. O dönemde yine o tiyatro grubunun içerisindeki arkadaşlarımız birlikte katıldığım bir etkinlikte yüzmeyi geliştirdim. Engelli olduktan sonra 2003 yılında tiyatro grubunda olan arkadaşlarla birlikte katıldığımız bir kampta yüzmeyi tekrar yeniden öğrendim yeni bedenimle birlikte. Ben o etkinliğe katılırken şey diye düşünmüştüm. Arkadaşlarım eğlenecekler, yüzecekler, yüzecekler. Ben onları izleyeceğim ve bundan da müthiş bir keyif duyacağım. Sadece onları izlemekten dahi keyif duyacağım. Çünkü ben bunları yapamam diye düşünerek gittim. Ama ilk gittiğimiz gün çıpırdalış yapmayı başardım. Eğitmenlerin desteğiyle. Ve birçok şeyi yapabileceğimi, sadece denemem gerektiğini, kendimi keşfetmem gerektiğini o şekilde öğrendim. Daha sonra da kendim oradaki aldığım eğitim, bir haftalık eğitimi hiçbir şekilde bırakmadan devam ettirip geliştirdim.
Ebru, ben az önce senin hakkında birçok özellik saydım. Liste uzuyor, gidiyor bu şekilde. Ebru Bulgurcu'ya bakınca büyük bir yaşam enerjisi görüyoruz. Çok ciddi bir motivasyon gerekiyor bunlar için. Bunu nasıl sağlıyorsun?
Yapmaktan keyif aldığım şeyleri yapıyorum. Denemekten vazgeçmiyorum. Bir şekilde içsel ve dışsal o motivasyonu kendime sağlıyorum. Başkalarına örnek olabileceğimi hissediyorum. Dışarıya çıktığım zaman ya da bu tür aktiviteleri yaptığım zaman başkalarının da bundan faydalanabileceğini, benim kişilere belki kapılar açabileceğimi düşünüyorum. Beni örnek aldığını bildiğim ve benden sonra spora başlayan kişiler o varlığını biliyorum. Bana en büyük motivasyonu sağlıyor diyebilirim. Bir kişiye dahi spora yönlendirebilirsem ya hayatına bir renk katabilirsem ne mutlu bana diyerek bir şekilde yaşama devam ediyorum. En büyük motivasyon sanırım birilerine bu anlamda destek olduğumu bilmek.
Süpersin. Ebru, benim engelim en başta evimde başlıyordu.
Evet.
Evim merdivenli bir evde ve birinin yardımı olmadan evden çıkabilmem mümkün değildi. Antrenman yapabilmen için de Beykoz'dan Ataköy'e gitmen gerektiğinden bahsediyorsun. Spora ilk başladığında bunlar senin için büyük handikaplar. Bu sorunları nasıl aştın?
2001 yılında Ataköy'e gitmem gerekiyordu. Onu o dönemde aşamadım. 2009 yılında, 2008 yılında ve başladığım zaman yaklaşık 1,5 yıl evimin merdivenlerini tek tek basamaklarını kendim aşarak dışarıya çıktım. Daha sonra evimdeki düzenlemeyi yapmayı başardım ailemin ve kazancımın desteğiyle. Evden bağımsız olarak çıkmaya açtıktan sonra derneklerin desteği bir şekilde o rampaların yani yaklaşık 25 dakika sandalye sürüyordum. Bir şekilde onu çözmüştüm rampalardan ellerim yansa da inebiliyordum. Tekrar çıkmak zor oluyordu. Bir şekilde taksi ya da derneğimiz desteğiyle evime tekrar geri dönüyordum. Ben bir şekilde kendimi dört duvarın arasında kapatmak istemedim. Bunun için ellerim yana kadar sandalye sürmem gerekirse bunu da yapabilirdim yaptığımda. Bir şekilde o güçlüklerin daha sonra ödüllendirileceğini de biliyordum. Kendi adıma bunu da yaşadım. Şu anda aracımla hiçbir şekilde kimseye bağlı olmadan arabama giderek evimden rahatlıkla dışarıya çıkabiliyorum. Toplu ulaşım kullanmak zorunda değilim. Bu anlamda bana büyük bir özgürlüğü kattı. Engel her bireyin araba sahibi olması. Ne yazık ki ülkemizde aslında toplu taşımayı net olarak kullanabilsek ve küçük insanın gerçekten buna ihtiyaç duymazsa ama gerçek anlamda özgürlüğü kendi aracımıza, kendi bedenimize uygun bir tekerlek sandalyeye sahip olduğumuz zaman sağlayabiliyoruz. Bunun için çalışmak gerekiyor, maddi anlamda kazanç sağlamak gerekiyor. Bir şekilde yaptığınız spordan kazanç sağlamanız gerekiyor. Ya da sponsor desteğiyle bir şekilde bu materyallere sahip olmanız gerekiyor. İyi ekipman, iyi ulaşım, araç ya da tekerlek sandalye gibi. Onlara kavuştuktan sonra gerçek anlamda özgürlüğünüze kavuşabiliyorsunuz. Bunları da eksik tamamladığımız zaman elimizde hiçbir engel kalmıyor. Yani sizin yürüyerek yapılan birçok şeyi doğru ekipmanlarla biz de özgürce rahatlıkla yapabiliyoruz. Gönül ister ki o toplu ulaşım araçlarını rahatlıkla kullanabilelim. Bu anlamda ne yazık ki ne kadar otobüsler engellilere uygun hale getirilse de otobüs kullanan kişiler engelliye uygun zihniyette düşünmedikleri için ne yazık ki insan faktörü, insan engelliğiyle karşılaşıp otobüse alınmayabiliyoruz tamamen keyfi sebeplerden ötürü. Ben aracıma sahip olduktan sonra bu tür negatif şeylerin hepsine uzaklaştım. Bu anlamda çok mutluyum ama hala kullanan arkadaşlarım ne yazık ki bu tür sorunları hala yaşıyorlar. Bunları da aştığımız zaman gerçek anlamda her şey sözlük olacak diye düşünüyorum.
Peki Ebru, maddi destekten, spordan para kazanmaktan bahsettin, sponsor desteğinden evet. bahsettin. Ben de bu konuya değinmek istiyorum. Spordan kazandığın para şu an senin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Sponsor desteği sana ne boyutta?
Sponsor desteğini ancak katıldığımız uluslararası turnuvalara ulaşım, konaklama, maç malzemesi olarak kullanabiliyoruz. Onun haricinde sponsordan herhangi bir maddi başka bir de kendi kazanç olarak herhangi bir maddi beklentimiz söz konusu değil.
Sadece ancak malzeme desteği veriliyor
evet,
sana.
Malzeme ve katıldığımız turnuvanın bedeli, ulaşım bedeli, belki uçak konaklama bedeli.
Harcılar gibi.
Bu tür harcamaların desteğini sponsordan alabiliyoruz. Onun haricinde katıldığımız turnuvada turnuvanın büyüsüne göre ödüller söz konusu olabiliyor. Eğer dereceye girersek çeyrek final, yarı final ya da final gördüğümüzde turnuvanın katılan kişi sayısına göre belli bir ödülü var. O ödül paylaştırılıyor ve bu şekilde evet, kazanç sağlanabiliyor. Ama çok fazla boyutta kazanç söz konusu olmayabiliyor. Biz daha çok bunun dünya sıralaması yerimizin yükselmesi, Türk bayrağını daha ileriye getirebilmek adına gerçekleştirebiliyoruz. Bunu yapmaktan keyif aldığımız için yaptığımızı söyleyebilirim. Şu anda Türkiye'deki çoğu sporcu bu anlamda sporun haricinde başka bir işte çalışmak zorunda. Hayatını istediği gibi devam ettirebilmesi için. Aksi takdirde sadece spordan kazandığıyla ne yazık ki çok kolay olmayabiliyor. Ancak Dünya Kupası ya da Olimpiyat Şampiyonu, Paralimpik Şampiyonu olduğumuzda büyük ödüller elde edebiliyorsunuz. Onun haricinde hayatınızı devam ettirebilmek için mutlaka işte çalışmak zorundasınız.
Bir mesleğimizin, ayrıca bir mesleğimizin olması şart yani. Evet. Türkiye'de yaşıyorsak diyorsun.
Evet. Yani yabancı sporcular aramızda bu anlamda çok ciddi bir fark var. Bazı sporcular Avrupa ülkelerinde özellikle evleri, araçları her şekilde sponsorlar ya da ülke tarafından onlara temin ediliyor. Onlardan beklenti sadece sporda alacakları başarı.
Ebru, senin verdiğin bir röportajda kullandığın cümleler dikkatimi çekti. Şöyle diyorsun: eğer ben böyle bir yol tercih etmeseydim, ben de diğer engelliler gibi annemin desteğiyle sadece dışarı çıkabiliyor, onunla birlikte yaşamımı idam ettiriyor olacaktım diyorsun. Yani bunlar aslında çok derin cümleler, çok dikkat çekici cümleler. Seni kendine örnek alan engelliler oldu mu? Aslında engelli de demek istemiyorum, özel sporcusunuz siz. Bunu da buradan altını
yani
çizeyim.
Yani o engelliyiz, yürüyemiyorum ve yürüyemediğim için o kelimelere ben açıkçası çok fazla takılmıyorum. Ama şunu söyleyebilirim: ben biraz inatçı birisiyim. Anneme kalsaydı işte aman sakın çıkma, tek başına hareket etme. Türkiye'de engelli bir birey olarak, evlat olarak özellikle küçük çocuk var. Bu anlamda çok fazla sevgiden, korunmadan dolayı çok fazla kısıtlanıyorlar. Özgürlükleri bir şekilde yani bağımsız bir birey olmaları engellenebiliyor. Ben yetişkin birisi olduğum için engelli olduğum dönemde bunu rahatlıkla aşabildim. Hayır, ben tek başıma otobüse bineceğim. Hayır, ben tek başıma çıkacağım. Tek başıma şehirler arası yolculuk yapabilirim. Bunu ben ısrarla söylediğim ve bundan vazgeçmediğim için şu anda bulunduğum yerdeyim. Eğer sadece annemi dinlemiş olsaydım dediğim gibi sadece onun dizinin dibinde oturup onunla birlikte gider, onunla birlikte çıkardım. Bunu yapan çok kişi var ve ben böyle bir arkadaşım hayatına evet dokundum. Şu anda Antalya'da Dünya Kupası elemeleri tekerlek kısamlar etkinlikte final oynadılar. Buna vesile olmuş olmaktan dolayı inanılmaz bir gurur duyuyorum. Normalde ailesiyle birlikte bir yerlere gidip gelen, tekerlek sandalyeden başka bir sandalye transfer nasıl olması gerektiğiyle ilgili düzgün bir eğitim almamış bir arkadaşı bu bilgileri verip, sorunu yönlendirip, kendisi başlatıp, daha sonra kendime tenis transferi yapıp, daha sonra aynı kulüpte olup, şimdi milli takımda birlikte mücadeleler verip, normalde ailesiyle birlikte devamlı bir yere giden birinden, yurt dışındaki turnuvaya tek başına seyahat edebilecek birine dönüşmesine vesile olmuş olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum.
Harika, biz de tebrik ederiz. Çok güzel bir hikaye gerçekten. Senin hikayen aslında çok ilginç ilerliyor. Çünkü ben sporcuları, yani özel sporcuları diğer sporcular gibi değerlendiriyorum. Onların engellerinden ziyade sporcu kimliklerine ağırlık veriyorum. Çünkü ama senin hikayen o kadar dikkat çekici ki.
Yani bir sponsorluk arayışına girdiğiniz zaman sosyal sorumluluk projesi olarak size bakılıyor. Aslında hani bu sizin bir şekilde profesyonel olarak bir spor yapıyorsunuz. Ve bunu profesyonel olarak yapıyorsunuz. Fakat etrafınızdaki kişiler evet sen spor yapıyorsun. Oyalanıyorsunuz sen de şeklinde. Ya da biz size sosyal sorumluluk projesi kapsamında destek vermek istiyoruz şeklinde değerlendiriyorlar. Ama hani bizim bu iş için ne kadar çok emek sarf ettiğimiz ne yazık ki yani normal sporcular, normal dediğiniz şeyle aynı değerde görülmeyebiliyoruz zaman zaman. Ama tabii ki bunun aksi. Mesela benden antrenörüm biri bahsederken işte başkaları engelli tenisçi ya da engelli arkadaşımız diye bahsederken tenisçi Ebru diye bahsetti. Bu benim inanılmaz gururumu okşamıştı, inanılmaz mutlu etmişti. Diğeri de çok böyle bir kişi rahatsız etmezdi belki ama onun için ben tenisçi Ebru'yum. Hani engel, onun gözünde engelli birisi değilim. Bu benim için çok önemliydi. Yani anlatabildim mi bilmiyorum ama.
Anlatabildin. Var mı programda daha önce özel bir sporcuyu da ağırlamıştım. Daha önce yine bir tenisçiyi ağırlamıştım. Benim için onlardan hiçbir farkın yok. Programı aldığım daha önceki tüm sporculardan hiçbir farkı yok. Ben seni sporcu kimliğinle değerlendiriyorum. Öncesinde de bunu belirtmek istedim zaten. Bunun altını özellikle çizelim. Ebru, yaşadığın ilçe olan Beykoz'da adeta bir fenomensin. Beykoz Belediyesi'nin sana desteği ne boyutta?
Daha önceden ulaşım araçlarını kullandım bir dönem. Antrenmanlara gidiş gelişim ama belli oranda kullanabiliyordum. Haftanın iki günü kullanabilirsen şu anda kendi aracını haftanın altı günü, haftanın yedi günü antrenman yapabilme lüksüne sahibim. Ama o dönemde haftanın bir günü, haftanın iki günü bana araç verilmesi inanılmaz güzeldi. Beykoz'un belediye olarak ya da Beykoz olarak ne yazık ki bunun dışında bir desteği yok ama tenis kulübünün her anlamda desteği söz konusu. İlk tanıştığımızda hemen ilk yaptıkları şey kulübümüzü engelli bireylere uygun hale getirmek. Mesela bazı yerler rampa yaptıkları zaman portatif rampalar koyuyorlar. Onlar kalıcı rampa koydular. Normalde hani basamak olan bir yeri tamamen rampaya haline getirdiler. Normal yürüyebilen kişiler de o rampayı kullanıyorlar. Bizim yani devamlı kaldırıp tekrar değişiklik yapmak durumunda değil, kalıcı olarak bir çözüm ürettiler. Onun haricinde diğer kullanım alanlarını engelli uygun hale getirdiler ve haftanın 6 günü bize bazen 7 günü kapılarını açtılar. İstediğiniz zaman antrenman yapabiliyoruz. Hatta yani bazı geçmişteki tecrübelerim haftada 2 kere gittiğim zaman antrenmanlara düzenli olarak gitmem rahatsız edebiliyordu. Yani her gün geliyor bu kız, her hafta hiç aksatmadan geliyor. İşte keşke birazcık aksatma şeklinde yaklaşılıyordu. Bunu hissediyordum açıkçası yüzme sürekli söylenmese de. Ama bu kulüpte her gün düzenli antrenmana gidiyor olanlar neden çift antrenmana gelmiyorsun? Kulüp senin sabah daha erken gel, öğlen tekrar yap, akşam tekrar antrenman yap şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Aynı zamanda sponsor bulma konusunda yine onların desteği söz konusu oldu. 2016'dan bu yana onların destekleriyle uluslararası turnuvalarda gösterebildim.
Ebru, aynı zamanda özel sporcularla ilgili projelerde de yer alıyorsun. Bunlardan biri de Engelsiz Sporcuyum projesi. Bize biraz bahseder misin bu projelerden?
Genel olarak engelli projelerinde gönüllü olarak destek vermeye çalışıyorum. Benim için engelli bir birey olarak ilk yaşadığım problem antrenmanlara katılabilmek için en büyük engel ulaşımdı. Diğer arkadaşlarım için de aynı şey geçerli. Bunu nasıl çözebileceğimizi düşünerek buna göre hareket etmiştik. Engelsiz bir araç olabilir mi diye düşündük. Ama hani sadece araç almakla da ne yazık ki çözüm olmuyor. Onu projeden sonra anladık. Devamlı bir akaryakıt giderilmesi aracın. Aynı zamanda bir şoförünün ödenmesinin yapılması gerekiyor ki o araç devamlı kullanılabilsin. Bu anlamda Engelsiz Sporcum projesiyle bir araç alındı. Ve Humanitar İşler Derneği Genel Merkezi engelli bireylerin hizmetine sunuldu. Ama dediğim gibi bu ne kadar devam ediyor o araç, şu anda ne kadar aktif hizmet veriyor. Ne yazık ki ben bunu genel merkezde olmadığım için bilemiyorum. Ama umuyorum ki devam ediyordur. Ben bir şekilde engellilere yönelik etkinliklerde yer almaya çalışıyorum elimden geldiğince. En büyük dediğim gibi problem ulaşım. Ulaşımı çözdüğümüz zaman diğer problemler ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Diğer problemler derken işte kulüplerin engellilere uygun olması, engelli birini orada çalıştırıyor olmaktan keyif almak, bununla ilgili herhangi bir problemin olmaması gibi şeyler anlatıyorum.
Anladım. Vilnos açık tekerlekli sandalye tenis turnuvasında hem çiftlerde hem de teklerde elde ettiğim birçok başarı var.
Evet.
Peki şu anki çalışmaların ne durumda? Ebru Bulgurcu'nun yakın vadedeki hedefleri neler?
Ben 2021'in sonunda anne oldum.
Evet, tebrik ederiz bizden.
Dolayısıyla şu anda işte hedefim bebeğimi sağlıklı bir şekilde büyütebilmek. Biraz daha hani zaman geçtikten sonra tekrar spora aktif olarak dönmeyi umuyorum. Ama şu anda çok küçük olduğu için onu bırakmayı düşünmüyorum. Antrenmanlarıma evet yavaş yavaş başlayacağım. Özellikle yazın gelmesini bekliyorum bunun için sabırsızlıkla. Ama profesyonel olarak uluslararası turnuvalara ne zaman tekrar dönerim oğlumun gelişimine, bana olan ihtiyacına bağlı olarak devam edecek. Belki sponsor bulabilirsem onunla birlikte turnuvalara gidebilecek olursam eğer bunu da düşünüyorum. Ama şu anda uluslararası turnuvalar birazcık uzak kalıyor. Belki ülkemizde uluslararası turnuvalar olursa Antalya'da aktif olarak gerçekleşiyor organizasyonlar. Onlara katılabilirim diye düşünüyorum. Belki Türkiye şampiyonası. Ama şu anda tam olarak eskisi gibi haftanın 6 günü, haftanın 7 günü antrenman yapmam söz konusu görünmüyor. Ama haftanın 2-3 günü tekrar forma girebilmek için, tekrar yeniden başlayabilmiş olmak için yavaş yavaş adımlara başladım.
Evet, sen de haklısın. Masraflı bir spor çünkü tenis.
Yani aslında daha önceden ben Beykoz'un çevresinde yaşayan biri olarak antrenmanlara gidiyordum ve yakıt olarak belli bir oranda yakıt harcamam gerekiyor. Bunu da karşılayabiliyordum. Ama şu anda evlendikten sonra birazcık daha mesafem korttan uzaklaştı. Yine devam edebildim. Yaklaşık 2 sene yaşadığım yerden, Çekmeköy'den Beykoz'a rahatlıkla gelebildim. Ama şu andaki durumda her şey biliyorsunuz inanılmaz güçleşti. Evet. Ne kadar bunu karşılayabilirim? Kazancım bebeğimin belki bakıcı tutabilirsem ne kadarını karşılayabilir? Hem o hem yakıt giderleri hepsini karşılayabilir miyim? Bunların birazcık soru işareti. Çok da hani bebeği de yalnız bırakmak da çok gönlüm razı değil. Çok küçük olduğu için tamamen bana bağımlı. Ama bir şekilde toparlayıp bir şeyler yapacağım. Bu dönemde turnuvalara gidemiyorum ama pandemiyle birlikte eğitimimi tamamlamaya karar verdim. Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde 2. sınıftayım şu anda. En azından hani yine boşta değilim. Bir şekilde bir şeyler yapmaya devam ediyorum. Belki o dönemde okul bitmiş olur ve bebeğim de büyümüş olur. Yine uluslararası turnuvalarda bir şeyler yapmaya başlarım.
Ebru, benim tüm konuklarıma sorduğum bir soruya geldi sıra.
Evet.
Seni buradan dinleyen küçük kız çocuklarına söylemek istediğin bir şey var mı? Seni örnek alıp aralarında spora başlamak isteyenler olacaktır. Ne diyorsun?
Ailelere benim genel olarak söylemek istediğim şeyler var. Dediğim gibi en büyük engel hani keşke bir elimizde değnek olsa herkese böyle bilinçlendirebilsek. Bu anlamda gençlik hizmetlerine, belediyelere çok fazla iş düşüyor. Keşke ailelere yeterli bilinçlendirme verilebilse bu anlamda. Çocukları her şeylerini aileler yapıyor ve engelli çocuklardan bahsediyorum özellikle. Engelli çocukların her şeylerini aileler yapıyor ve onların gelecekte bağımsız birey olmaları bir şekilde engelleniyor. Çok fazla sevgiden, çok fazla ilgiden aslında. Birazcık onları özgür bırakıp şeyleri kendilerinin yapmaları için fırsat verilmek lazım. Sandalyelerini sen kendileri sürmeli. Akülü sandalyeleri kendilerine bağlamamalılar. Akülü sandalyesini de annesini kullandığı çocuk tanıyorum. İnanılmaz kilo oluyor ve hareketlilikten normal yaşamını sürdürürken bile sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla çocukları ileride gelecekte bağımsız bir birey olması için onları hazırlamak gerektiğini düşünüyorum. Sporda bunun için bedenini geliştirmek için en önemli şey. O yüzden bir şekilde farklı bir branşa yönlendirecek olsa bile, farklı bir meslek yapacak olsa bile gelecekte bir şekilde hayatında spor olmalı çocukların ki güçlü bir bedene sahip olabilsinler. Kendi sandalyelerini kendi yönetebilsin. Transferlerini kendi yapabilsin. Aileler küçük dokunuşlarla yardım etsin ama hakimiyet çocukların elinde olsun ki gelecekte her zaman aileler çocukların yanında olmayacak. Onları kendilerinin yok oldukları zamana hazırlamaları gerektiğini düşünüyorum.
Ebru, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için.
Ben teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir yayın olmuştur sizin adınıza.
Çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Hoşçakal. İyi bak kendine.
Hoşçakalın. Kolaylıklar diliyorum.
Sağ ol. Orkid'in katkılarıyla gerçekleşen Başarılı Kadın Sporcular programında Ebru Bulgurcu'nun hikayesine yer verdik. Gelecek programda yine sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü onlar dinlenmeye değer.
Orkid, Başarılı Kadın Sporcular podcast'ini sundu.